bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Gazi Osman Paşa Salan Yayınları İstanbul 1999 6 nokta kayıt stüdyosuna seslendirilmiştir. Okuyan Nergis Dinçer. Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa 1832'de Yağcıoğulları diye anılan fakir bir ailenin bir ferdi olarak dünyaya geldi. Babası iş bulmak ümidiyle İstanbul'a giderken yanında Osman da vardı. Osman'ın ilgisini sezen dayısı onu Soğukçeşme askeri rüştiyesine verdi. Okulunu 1853'te bitirerek teğmen oldu. Çeşitli yerlerde görev yaptı. Girit ayaklanması ve Yemen karışıklıklarında önemli başarılar gösterdi. 1875'te Vidin komutanı oldu. Sırp ayaklanmasında gösterdiği cesaret ve kahramanlıklarla ün kazandı. Rus-Osmanlı Savaşı'nda Plevne savunmasında görevlendirildi. Burada kat kat üstün Rus ordusuna karşı bütün olumsuz koşullara rağmen tam 4 ay savundu. Düşmana vermedi. 4 ay sonunda cephane ve erzak yokluğu yüzünden geriye kalan bir avuç askerle Plevne'den çıkmak zorunda kaldı. Bu sırada yaralanıp Ruslara esir düştü. 1878. Rus çarı Osman Paşa'yı başarısından dolayı kutladı. 1878 Berlin Anlaşması'nda Osman Paşa İstanbul'a iade edildi. İstanbul'da büyük törenle karşılandı. Plevne'deki başarısından dolayı Gazi unvanını aldı. II. Abdülhamit Osman Paşa'yı kutlarken "Sen benim yüzümü ağarttın. İki cihanda yüzün ak olsun" dedi ve birçok hediye verdi. Onu Mabey'in müşavirliğine getirdi. İki kızını Osman Paşa'nın oğullarına vererek onunla akraba oldu. Tuna kıyıları. Tuna kıyıları Osmanlı'nın Karadeniz'deki sağlam ve önemli bölgelerinden biriydi. Tuna'da gözü olan Ruslar yaklaşık bir asırdır. Tuna'ya sahip olmak isteğindeydiler. Nihayet Vidin'deki Gazi Bayır Tabyası'nda Rus askerleri tarafından atılan bir top sesi duyuldu. Bu bir asırdan beri beklenen bir başlangıcın sesiydi. Osman Paşa Vidin'de bir telgraf aldı. Bu telgrafta savaşın başladığı bildiriliyordu. Osman Paşa subaylarını toplayıp, "Paşalar, bu beklediğimiz bir savaştır. Düşman sayı ve silah bakımından üstündür" dedi. Subaylardan biri kumandanından izin istedi. "Paşam, size sevgimiz ve güvenimiz sonsuzdur. Bu savaşı kazanmak azlığa çokluğa bakmaz. Kumandanın askere, askerin kumandana güveniyle nice ümitsiz savaşlar kazandı atalarımız. Babalarımızın kanıyla sulanmış bu toprakları son damla kanımız kalana kadar savunacağız" dediler. Osman Paşa subaylarının bu sözleri karşısında "Böyle askerler oldukça sırtımız hiçbir zaman yere gelmeyecektir" dedi. Ordusunu toparlayıp hazır halde beklemeye başlayan Osman Paşa padişahtan bir telgraf aldı. Bu telgrafta son durumun bildirilmesi isteniyordu. Osman Paşa, "Düşman Tuna'dan geçerek Bulgaristan'ın ortasına, Balkan geçitlerine yürümektedir. Rusların hareketine karşı vakit kaybetmeden olabildiğine çok kuvvetli karşı durmak gerek" dedi. Bunun üzerine padişah Osman Paşa'ya, "Vidin'de ne kadar asker kalacak? Ne kadar askerle nereye gitmek istersin?" Osman Paşa, "Balkan geçitlerini tutmak gerek. Nibolu Kalesi düşmek üzere. Savunmak gereksiz. Oradaki askerleri benim askerlerimle birleştirip birdenbire saldırıya geçmek isterim" dedi. Ancak Osman Paşa'nın istediği yere getirmesi için gereken buyruk 28 Haziran sabahı verilmişti. Çok zaman kaybeden Osman Paşa'nın korktuğu gerçekleşmiş, Nibolu birçok asker ve cephane kaybıyla düşmüştü. Düşman rahatça Plevne ve Lofça'ya kadar ilerlemişti. Şimdi Şıpka Yeçidi'nin önünde atlarının başları güneye dönük 200 Kazak askeriyle birlikte bir bilmece gibi uzanan uçsuz bucaksız dağlara, tepelere, vadilere doğru ilerliyorlardı. Amaçları Tunca Ovası'na ulaşmaktı. O kadar sessiz ilerliyorlardı ki Osmanlı gafil avlanmıştı. Balkan dağları Rus askerlerine açılıvermişti. Tuna'yı geçerek Zistavi'den bir sel gibi akan düşman ordusu önüne gelen her Türk'ü katlediyordu. Gazi Osman Paşa Plevne'de. Osman Paşa, o güne dek adını kimsenin duymadığı Plevne'de bir destan yaratan kumandan. Türk'ün gücünü, azmini bütün dünyaya bir kez daha kanıtlayan kumandan Plevne'ye çağrıldı. Oradaki ordunun son umuduydu. Daha birkaç hafta önce Plevne'nin yakınındaki Nibolu'nun işgalinin önlenemeyeceğini söylemişti. Osman Paşa, "Nibolu direnemez. Yapılması gereken oradaki askeri hemen Plevne'ye çekmektir. Ruslar için Plevne'nin önemi büyüktür. Sofya'ya ve oradan boğazlara doğru ilerlemek isterler. Bu da ancak ve yalnız Plevne'ye egemen olmakla mümkündür. Ama söylediklerini yapabilmesi için gereken emir bir türlü gelmemişti. Nedendir bilinmez, kimse bu sözleri dikkate almamıştı. Ama artık Osman Paşa'nın bütün söyledikleri gerçekleşmiş, ordu çaresiz kalmıştı. Ruslar sayıca ve cephane olarak çok fazlaydı. Osman Paşa'yı Plevne'ye çağırmak son çareydi. Emri alan Osman Paşa askerlerini toplayıp derhal yola çıktı. Yolculuğun çok zor geçeceğini biliyordu. Temmuz'un 12'siydi. Güneş tepede ortalığı yakıp kavuruyordu. Osman Paşa komutasındaki askerler sıcağa rağmen koşar adım yürüyorlardı. Önlerinde aşılması gereken tam 150 kilometrelik bir yol vardı. Onlar henüz başındaydılar yolun. Uzun süredir savaş içinde olan halk yiyecek bulmakta güçlük çekiyordu. Askerler günlerdir yürüyorlardı. Çoğu aç ve susuzdu. Yollarının üstündeki köylerde biraz peksimet ve kuru ekmek bulabiliyorlardı. İlk gelen birlikler biraz olsun karınlarını doyurabilseler de sonradan gelenler yiyecek hiçbir şey bulamıyorlardı. Buna rağmen yılmadan inançla yollarına devam ediyorlardı. Osman Paşa da askerleriyle beraber kuru ekmek yiyor, aç susuz yürüyordu. Sonunda Plevne göründü. 150 kilometre yolu tam 7 günde yürümüşlerdi. Temmuz'un yakıcı sıcağında kader birliği ettiği askerleriyle Osman Paşa Plevne'deydi. Ertesi gün 20 Temmuz sabahı saat 5'te ilerideki gözcü birliklerinden Osman Paşa'ya haber ulaştı. Komutanım, düşman çok yakında. Osman Paşa emrindeki subaya döndü. Plevne bizimdir. Kanımız canımız pahasına savunacağız. Hemen ateş emri verin. Tiz bir çığlık gibi yükselen boru sesiyle beraber top sesleri duyuldu. Her taraf beyaz bir duman bulutuyla sarılmıştı. Düşman mermileri erlerimizin kulaklarını yalayarak geçiyordu. Yaralananlar sedyelerle cephe gerisine taşınıyordu. Yanık bayır ateş içindeydi. Ruslar iyice ilerlemiş, erlerimizin yanına kadar gelmişti. Bir yandan tüfek patlamaları, süngü, kasatura şakırtısı, diğer yandan düşmanın yağdırdığı güllelerin sesi, şarapnellerin vızıltısı birbirine karışıyordu. Ortalığa yayılan kan ve barut kokusu, içinde gözünü bile kırpmadan düşmanın üzerine yürüyen kahraman askerlerimiz göğüs göğüse mücadele ediyorlardı. Osman Paşa Plevne'nin doğusunda bir tepeden çarpışmayı idare ediyordu. Sağ kanattaki askerlerin çekilmek üzere olduğunu gören Osman Paşa yaveri Talat Bey'i çağırdı. Hemen çarpışma hattına git. Tabur komutanlarını bul. Yedek kuvvetler geliyor. Direnmeyi bırakmasınlar. Geri çekilenler olursa asla acımasınlar. Hiçbir zaman geri çekilmeyi düşünmesinler. Eğer söylediklerim aynen yapılmazsa bilsinler ki karargah bataryalarını onların üstüne doğrultur. Onları iki ateş arasında bırakırım. Talat Bey aldığı emri aynen ulaştırdı. Osman Paşa'nın söylediğini, gözünü kırpmadan yapacağını bilen komutanlar canlarını dişlerine takıp düşmanı püskürtmeyi başardılar. Ruslar bu beklemedikleri savunma karşısında hayrete düştüler. Bu zafer her tarafta şaşkınlık yarattı. Edirne'deki Rusları gören halk kötü haber duymaya hazırlamıştı kendini. Plevne'den gelen bu müjde herkesi sevindirdi. Ancak yine de kuşku içindeydiler. Haber başkumandana iletildiğinde başkumandan bu sıcakta 150 kilometre yolu 7 günde yürüsünler. 6 saat bile dinlenmeden çarpışsınlar. 18 saat içinde ancak ikişer peksimet yiyebilsinler. Sonra da dev bir orduyu dize getirsinler. Olacak şey değil. Çarpışmadan sonra Osman Paşa subaylarını topladı. Şimdilik zafer bizimdir. Ancak her şey bitmiş değil. Her an yeni bir saldırı olabilir. Hazır olmalıyız. İlk zaferimiz mübarek olsun. Böylece Türk ordusundan çok üstün, insan ve silah gücüne dayanan Rus ordusu Plevne önlerinde ilk yenilgisini almıştı. İkinci Plevne Muharebesi. Osman Paşa 1. Plevne Muharebesi sonucunda tüm dünyanın ve Türk orduları kumandanının övgüsünü kazanmıştı. Bu zafer hiçbir zaman onun gözlerini kamaştırmadı. O Rusların yeniden saldıracaklarını biliyordu. Bu defa çok daha zor koşullar söz konusu olacaktı. Plevne halkı Osman Paşa'ya güveniyordu. Gereken bütün fedakarlığı gözünü kırpmadan yapmaya hazırdı hepsi. Gerekirse canlarını vermeye bile. O dehşetli gün gelip çatmıştı. Hiçbir yedek kuvveti kalmayan ordu Osman Paşa'nın komutasında her an her yerde savaşmaya hazırdı. 30 Temmuz 1877 saat sabaha karşı 5 sıralarında Ruslar 50 bin asker 184 topla tekrar Plevne önlerine geldiler. Bu kez kendilerinden emin, taze kuvvetlerle desteklenmişti. Her birinin gözünü kan bürümüştü. Türk ordusu ise sadece 20 bin asker ve 58 toptan oluşmuştu. Bir önceki saldırının bitkinliğini üzerinden atamamış ama yüreklerindeki vatan sevgisiyle aslan kesilmiş 20 bin asker. Plevne'yi vermemek için kanlarının son damlasına kadar savaşmaya hazırdı. Top sesleri arasında Osman Paşa, Türk tarihine 2. Plevne zaferini yazdıracak hamleyi yaptı. Her biri içindeki inançla devleşen askerlerimiz sayılarının azlığını aldırmadan Allah Allah sesleriyle Rusların üzerine atıldılar. Hücumlarımız bir anda kıyılara çarpan dalgalar gibi köpürerek şiddetlendi. Bazen Rus ordusunun içine kadar sokulan askerlerimiz onlara dehşet saçıyordu. Yalçın kayalara tırmanırlarken elleri, ayakları kanlar içinde kalıyordu. Kayaların üzerindeki Rus askerlerine sıkı sıkı sarılıyorlar, kendileriyle beraber dağın sarp yamaçları boyunca uçurumlara sürüklüyorlardı. Saat 14.30'u gösteriyordu. Topçu ateşi hafiflemişti. Ancak gittikçe yaklaşan tüfek sesleri duyuluyordu. Bu sırada gözcülerden biri Osman Paşa'nın yanına koşar adım geldi. Selam verdikten sonra, "Paşam, Ruslar birinci siperi aldılar." Osman Paşa, "Nasıl olur, çabuk olun, arka cepheden asker takviyesi yapın. Cephaneleriyle ileri çıksınlar." Daha arka cepheden askerler ileri cepheye ulaşmamışlardı ki gözcü, "İkinci siperi de aldılar paşam." Osman Paşa öfke içindeydi. Hemen ileri cepheye gitti. Askerlerinin başında olması onlara bir kat daha güç verdi. 12 borazan ateş borusu açıldı. Askerlerimiz göğüs göğüse, süngü süngüye düşmanla boğuştular. Geriden top atışlarımız düşmanın ilerlemesini engelledi. Kıran kırana bir çarpışmadan sonra Ruslar geçtikleri yerlerde ölülerini, can çekişen askerlerini bırakarak kaçtılar. O gün bu hücumu yapan Rus alayı subaylarının %75'ini kaybetmişti. Türk ordusu ise %25 kayıp vermişti. Bütün yaralılar arabalarla Plevne'ye götürülüyordu. Bazen tek başına giden yaralılar arkasından kan izleri bırakarak ilerliyorlardı. Biraz ileride bir Rus temini ölü bir atın karnına yaslanmış, ölümün bir an önce gelmesi için dua ediyordu. Yoldan geçen arabalardan yardım istiyordu. Bir ara duran bir askere Fransızca, "Bir yudum su efendim, lütfen," dedi. Asker yanında kalan birkaç yudum soğuk kahveyi Rus temini içirdi. Plevne'ye giren konvoylar Arnavut kaldırımı sokaklar üzerinde tahta tekerlekleri gıcırdayan arabalarla yaralıları hastanelere taşıdılar. Hastaneye bütün yaralıları almaya yetmeyince çevredeki Türk evlerine gönderdiler. Aralarında en az 1000 yaralı Rus askeri olmasına rağmen hiçbir Hristiyan yaralıları kabul etmedi. Camiler, evler, hastane, her yer yaralılar, inleyen, bağıran insanlarla doluydu. O akşam Ruslar 30 Temmuz gününün bütün şan ve şerefini Türk askerine bırakarak kaçtı. Dünyanın ölüm sancıları içinde kırlanıyor dediği Avrupa'nın hasta adamının üstüne yürüyen Ruslar şaşkına döndüler. Bütün gözler Plevne'deydi. Çünkü Osman Paşa'nın Plevne'de tutunması Rusların İstanbul'a kadar inmelerini önlüyordu. 3. Plevne'nin muharebesi. İkinci saldırıda da umduğunu bulamayan Ruslar Lofça yolunda tıkayarak daha üstün kuvvetlerle Plevne'ye saldırmayı planlıyorlardı. Osman Paşa dönemin padişahı Sultan Hamid ile görüşmesinde bundan söz etmiş, kuşkularını dile getirmişti. Sultan Hamid Osman Paşa'yı tebrik ettikten sonra ona güveninin tam olduğunu ve Plevne ordusunun başında olduğu sürece içinin rahat olacağını söyledi. Osman Paşa Rusların saldırısını önleyebilmek için etkili bir plan hazırlamıştı. 7 Eylül sabahı Plevne çevresindeki tepelerde hazır durumda 150 bin Türk ve Rus askeri bu büyük çarpışmanın kaderini çizecek olan saldırıya hazırlanmışlardı. Her yer hareket halinde birliklerle doluydu. Flamaları rüzgarda uçuşan uzun bir süvari kolu ilerideki ağaçsız tepede kıvrıla kıvrıla ilerliyor, siyah bir dörtgen oluşturmuş piyade kolu hareket emri bekliyordu. Süngüleri güneşte parlayan yürüyüş halindeki başka bir müfrezi ile top arabaları birbirinin ardı sıra dört nala koşturuyorlardı. Konvoylar halinde yol alan hastane arabalarının arasından sağdan soldan her yandan haberci süvariler kurşun gibi geçerek gözden kayboluyorlardı. Osman Paşa uzakta çatışmayı en rahat bir biçimde izleyip yönlendirebileceği bir tepe üstünde yerini aldı. Her tümseyin çalının arkasında mısır tarlalarının içinde Rus askerleri siper almış, üstlerinden geçen Türk mermilerinin vızıltıları arasında beklemekteydi. At nalı şeklindeki Türk savunma hattı topçu ateşiyle ve Rus birlikleriyle çevrilmiş durumdaydı. Fakat Ruslar Türklerin süngü süngüye, göğüs göğüse tüm saldırıları karşılayacağını biliyorlardı. Osman Paşa çarpışmaya tümüyle hakimdi. Gelen her raporu soğukkanlılıkla inceliyor, gereken emirleri veriyordu. Ancak Osman Paşa'nın bilmediği bir şey vardı. Bu bombardıman ne zaman bitecek ve büyük saldırı ne zaman başlayacaktı? Plevne sönmeyen ateşten bir çemberi andırıyordu. Ruslar hiç aralıksız her yönden top ateşini sürdürdüler. 10 Eylül akşamı inen sis ve başlayan hafif yağmurla beraber Rusların top atışları da sustu. 11 Eylül sabahı Plevne yoğun bir sis örtüsüyle kaplanmıştı. Sanki Tanrı bu kanlı çarpışmayı örtmek ister gibiydi. Ancak zaman zaman top sesleri ve toplardan çıkan ateş bu sis tabakasını delip geçiyordu. Plevne'ye yakın Krişin kasabasında bir tepe üstünde kurulan Yunus Bey'e tabyası bu savaşta önemli bir rol oynadı. 12 Eylül günü Osman Paşa Ruslara bir hücum yapılacağı emrini bu tabyaya iletti. Bu emri alan Yunus Bey er ve subaylarını toplayıp onlara şunları söyledi. "Gaziler, Görüyorsunuz ki her yanımıza ateş sarmış. Zafer için görevimizi yaparak şehit olmaktan başka çaremiz kalmamıştır. Başkumandan emri, düşmanın en şiddetli hücumlarına karşı yerlerimizde direnerek düşmanı imha etmektir. Aynı gün düşmanın Plevne ordusunu iki parçaya bölmek istediğini anlayan Osman Paşa, Yunus Bey tabyasına telgraf makinesinin başındaki Emin Paşa'ya şunları söyledi. Osman Paşa, karşınızdaki düşmanın sayısı ve durumu nedir? Sizin düşmana karşı durumunuz ve tertibiniz nedir? Emin Paşa, düşman bize bir hayli yaklaştı. Bundan başka Yunus Bey'in bildirdiğine göre düşman sağ cephemizde 13-14 tabur piyade bir alay süvari indirdi. Sol cephemize ise ilerlemeye devam etmekteler. Osman Paşa, karşınızdaki düşmanı durdurmak ve başarı kazanabilmek için kuvvetlerinize 5-6 tabur daha verilirse düşman üstüne hücum edebilir misiniz? Emin Paşa, Allah'ın izniyle hücum yaparak sonuç alınabilirse de düşman cephemizi şiddetli top ateşine tutmakla beraber yandan da ateş ederek çok kayıp verdirecektir. Yine de Yunus Bey tabyasından düşman cephesine şiddetli top ateşi açabilirsek saldırımızın başarıya ulaşacağını arz ederim. Osman Paşa, ikinci bir emre kadar bulunduğunuz yerde direnerek savunmayı sürdürün. Bu görüşmeden sonra Emin Paşa birliğinin başına geçti. Düşman üzerine ateş açıldı. Siz çok yoğun olduğundan askerlerimiz düşmanı göremiyorlardı. Ruslar ilerledikçe Türk askerleri ateşi artırıyordu. Tüfek sesleri, süngü ve kılıç çakırtılarına karışıyor, şarapneller boğuşan insan yığınının tepesinde görünmeyen ellerin şaklaması gibi patlıyordu. Dostu düşmanı ayırt etmek çok güçtü. Savaş diğer bütün cephelerde sona ermesine karşılık yeşil tepelerde devam ediyordu. Bir Rus generalinin aldığı bu tepeleri geri almak için kıyasıya mücadele ediliyordu. Rus çarı, cesetlerle dolu bayırları geç vakitlere kadar seyrettikten sonra Türklerin bütün bu zor şartlarda hala nasıl ayakta kalabildiklerine şaşırmıştı. Osman Paşa elden çıkan Krişin tabyasından sonra düşmanın kolay cephelerine tabyalarının sıçramasından endişe ediyordu. Bu yöndeki Yunus Bey tabyası olağanüstü bir direnişle Plevne'ye yaklaşmalarını önlüyordu. Nihayet bu kanlı çarpışmanın sonucunu ilan eden Rus generalin sesi duyuldu. Beyler, geri çekiliyoruz. Ele geçirdiklerimizi Türklere geri vereceğiz. Bugün Türkler için zafer günüdür. Ancak bugünü düşünürken asla yüzümüz kızarmayacak. Çünkü elimizden gelen her fedakarlığı fazlasıyla yapmış bulunmaktayız. Ruslar geri çekildiler.